Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Freakonomics, ekonomist Stephen D. Levitt ile gazeteci Stephen J. Dubner'ın birlikte yazdığı, gündelik hayatın görünmeyen mantığını inceleyen popüler ekonomi kitabıdır. Kitap, ekonomiyi borsa. Enflasyon ya da büyüme rakamlarıyla sınırlı bir alan olarak değil, insanların teşviklere nasıl karşılık verdiğini araştıran bir düşünme biçimi olarak ele alır. Yazarlar, okul öğretmenlerinin kopya çektirmesinden emlakçılara, suç örgütlerinden çocuk yetiştirmeye kadar ilk bakışta birbiriyle ilgisiz görünen konuları veriler aracılığıyla inceler. Amaç, alışılmış açıklamaları tekrar etmek değil, davranışların arkasındaki ödül, maliyet, bilgi ve çıkar düzenini görünür kılmaktır. Freakonomics, tek bir çizgide ilerleyen sistematik bir ekonomi dersi değildir. Daha çok ortak yöntemi teşvikleri ve beklenmedik örüntüleri araştırmak olan bağımsız araştırma bölümlerinden oluşur. Bu yapı, kitabı hem erişilebilir hem de tartışmalı kılar. Okurdan çarpıcı bir ilişkiyi doğrudan neden sonuç kanıtı saymamasını, verinin nasıl yorumlandığını sorgulamasını ister. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, ekonomiyi insan davranışını açıklayan teşvik bilimi olarak görmek, kitabın temel savı, ekonominin özünde teşviklerin incelenmesi olduğudur. İnsanlar yalnızca para kazanmak için değil, itibarlarını korumak, dışlanmamak, suçluluk duymamak ya da bir gruba ait olmak için de belirli biçimlerde davranır. Bu nedenle Levitt ve Dubner, ekonomik teşvikler kadar sosyal ve ahlaki teşviklerin de sonuçları etkilediğini gösterir. Para cezası, prim ya da ücret ekonomik teşviktir. Çevrenin ayıplaması, mesleki itibar kaybı veya akran baskısı sosyal teşviklerdir. Vicdan, sorumluluk ve yardım etme isteği ise ahlaki teşvikler kapsamında düşünülebilir. Kitabın gücü, insanların söyledikleriyle yaptıkları arasındaki farkı bu çerçevede araştırmasındadır. Bir kuralın var olması, kişilerin o kurala otomatik olarak uyacağı anlamına gelmez. Kuralın ihlal edilmesinin maliyeti, yakalanma ihtimali ve elde edilecek kazanç birlikte değerlendirilmelidir. Türkiye'de sınav sistemlerinden trafik kurallarına, iş yerindeki performans ölçütlerinden kamu hizmetlerine kadar pek çok alanda aynı soru sorulabilir. İnsanlar hangi davranıştan ne kazanıyor, hangi davranışın bedelini gerçekten ödüyor? Ancak kitap her davranışı yalnızca kişisel çıkara indirgemez. Asıl önerisi, görünürde ahlaki veya kültürel olan kararların içinde bile teşvik düzenlerini dikkatli aramaktır. İkinci olarak, verideki olağan dışı örüntülerle hileyi ve gizli çıkarı araştırmak, freakonomics, doğrudan itiraflara ya da niyet beyanlarına güvenmek yerine, verilerde olağan dışı izler arar. Öğretmenlerin standart sınavlarda öğrencilerine usulsüz yardım edip etmediği üzerine bölüm, bu yaklaşımın bilinen örneklerindendir. Yazarlar tek tek öğretmenleri ahlaki sezgiyle suçlamak yerine cevap kağıtlarındaki sıra dışı doğru cevap kümelerine ve tekrar eden örüntülere bakar. Böylece yüksek puanın her zaman iyi öğretimin kanıtı olmayabileceğini gösterir. Buradaki önemli nokta, ölçüm sisteminin kendisinin davranışı değiştirmesidir. Bir okulun öğretmenin veya yöneticinin başarısı tek bir sayısal sonuca bağlandığında o sonucu yapay biçimde yükseltme yönünde bir teşvik doğabilir. Bu fikir, yalnızca eğitime değil, hedef primleriyle çalışan kurumlara, satış kotalarına ve performans puanlarına da uygulanabilir. İyi tasarlanmış bir ölçüt, amaçlanan niteliği yakalamalıdır. Kötü tasarlanmış bir ölçüt ise insanların gerçek işi geliştirmek yerine puanı iyileştirmesine yol açabilir. Kitap ayrıca verinin tek başına tarafsız bir hüküm olmadığını dolaylı biçimde hatırlatır. Hangi verinin seçildiği, karşılaştırmanın nasıl yapıldığı ve alternatif açıklamaların elenip elenmediği önemlidir. Okurun kazanacağı alışkanlık, etkileyici bir rakamla karşılaştığında önce o rakamın hangi davranışı ödüllendirdiğini sormaktır. Üçüncü olarak, bilgi asimetrisinin emlakçılar ve Ku Klux Klan örneklerindeki gücü kitabın en dikkat çekici bağlantılarından biri. Birbirinden çok farklı görünen emlakçılar ile Ku Klux Klan üzerinden bilgi asimetrisini tartışmasıdır. Bilgi asimetrisi, bir tarafın diğerinden daha fazla veya daha değerli bilgiye sahip olması demektir. Emlak piyasasında aracı, evin gerçek piyasa değeri, alıcı ilgisi ve satış süreci hakkında satıcıdan daha bilgili olabilir. Yazarlar, emlakçının komisyon yapısının her zaman satıcının en yüksek fiyat hedefiyle tam olarak örtüşmeyebileceğini vurgular. küçük bir ek fiyat artışı aracıya sınırlı ek gelir sağlayabilirken satışın uzaması onun için maliyet yaratabilir. Bu, teşviklerin taraflar arasında neden dikkatle karşılaştırılması gerektiğini gösterir. Ku Klux Klan örneğinde ise örgütün etkisinin bir bölümünün gizlilikten, sembollerden ve üyelerinin sakladığı bilgilerden kaynaklandığı anlatılır. Bu bilgiler dışarı sızdığında örgütün korku ve ayrıcalık üretme kapasitesi zayıflar. İki örnek aynı ahlaki düzlemde değildir fakat ortak mekanizma nettir. Bilgi, ekonomik ve toplumsal güç yaratabilir. Günümüzde sözleşmeler, dijital platformlar, sağlık hizmetleri ve finansal ürünler değerlendirilirken de tarafların ne bildiği sorusu önemlidir. Kitap, şeffaflığın her sorunu çözmeyeceğini ama gizli bilginin sağladığı haksız avantajları azaltabileceğini gösterir. Dördüncü olarak, suç. Örgütlenme ve uyuşturucu piyasasını romantikleştirmeden incelemek, Freakonomics. Bir crack kokain çetesinin iç yapısını inceleyerek yasa dışı piyasalarında teşvikler, hiyerarşiler ve gelir dağılımı üzerinden işlediğini anlatır.
Popüler kültürde uyuşturucu ticareti çoğu zaman hızlı zenginlik sağlayan bir alan gibi sunulur.
Kitap ise çete içindeki alt kademelerde bulunan kişilerin gelirlerinin düşük olabildiğini, pek çoğunun aileleriyle yaşamayı sürdürdüğünü ortaya koyar. Bu görünürdeki çelişki, insanların neden düşük getirili ve yüksek riskli bir faaliyette kaldığı sorusunu doğurur. Yazarların yanıtı, yalnızca mevcut gelire değil, yükselme ihtimaline, statüye ve gelecek kazanç beklentisine bakmaktır. Az sayıda kişinin üst basamağa çıkması, geniş bir alt grubun düşük ücretle çalışmasını sürdürebilir hale getirebilir. Bu yapı, bazı yönleriyle çok basamaklı şirket organizasyonlarına benzer, fakat şiddet ve yasa dışılık nedeniyle toplumsal maliyeti çok daha ağırdır. Kitabın analizi suçu mazur göstermez. Tersine, suçla mücadelede yüzeysel varsayımların yetersizliğine işaret eder. Sadece sert ceza tehdidini artırmak, insanların karşılaştığı fırsatları, örgüt içindeki konumlarını ve yakalanma olasılığını hesaba katmadan beklenen sonucu vermeyebilir. Bu bölüm, ekonomik analiz ile ahlaki onayın aynı şey olmadığını açıkça ayırmayı öğretir. Bir davranışın mantığını anlamak, onu haklı bulmak değildir. Son olarak, suç oranları, kürtaj tartışması ve nedensellik iddialarının sınırları, kitabın en tartışmalı bölümü. Amerika Birleşik Devletleri'nde 1990'larda suç oranlarındaki düşüş ile kürtajın yasallaşması arasında ilişki kuran analizdir. Levitt ve Dubner, bazı doğumların gerçekleşmemesinin yıllar sonra suç riski yüksek olabilecek bir grubun büyüklüğünü etkileyebileceğini öne sürer. Bu iddia, kitabın alışılmış açıklamalara meydan okuma tarzını iyi yansıtır. Polis sayısı, hapis cezaları, ekonomi veya demografik değişimler gibi yaygın açıklamaların yanında daha uzak zamanlı bir etki araştırılır. Fakat bu bölüm aynı zamanda kitabı eleştirel okumanın neden gerekli olduğunu gösterir. Toplumsal sonuçlar çok sayıda değişkene bağlıdır ve iki gelişmenin zaman içinde birlikte görülmesi tek başına kesin nedensellik kanıtı değildir. Konu hem yöntem hem de etik bakımdan yoğun biçimde tartışılmıştır. Bu nedenle bölümden alınacak en sağlıklı ders, tartışmalı sonucu sorgusuz kabul etmek değildir. Asıl ders, kamu politikalarında neden-sonuç ilişkilerinin uzun vadeli, dolaylı ve ölçülmesi zor olabileceğidir. Türkiye'de suç, eğitim, nüfus veya sosyal destek politikaları konuşulurken de tek değişkenli açıklamalar ihtiyatla ele alınmalıdır. Kitap, zor sorular sormanın değerini savunur, ancak güçlü bir sorunun güçlü bir kanıtla desteklenmesi gerektiğini de okura hatırlatır. Sonuç olarak Freakonomics, ekonomi okumamış fakat gündelik davranışların ardındaki mekanizmaları merak eden okurlar için uygun bir başlangıç kitabıdır. Sosyoloji, kamu politikası, eğitim, pazarlama ve işletme alanlarına ilgi duyanlar da teşvik. Bilgi asimetrisi ve ölçüm sorunları üzerine yararlı düşünme araçları bulabilir. Kitabın pratik katkısı, bir sorunla karşılaşıldığında yalnızca niyetlere bakmak yerine kuralların insanları hangi davranışa yönelttiğini sormayı öğretmesidir. Bir kurumun hedefleri, ödülleri ve yaptırımları çoğu zaman resmi söyleminden daha açıklayıcı olabilir. Entelektüel katkısı ise alışılmadık sorulara veriyle yaklaşma isteği uyandırmasıdır. Bununla birlikte kitap temel iktisat teorisini düzenli biçimde öğreten bir ders kitabı değildir. Her bölümün vardığı sonucu kesin bilimsel hüküm gibi almak yerine kullanılan kanıtı ve olası alternatif açıklamaları değerlendirmek gerekir. Özellikle suç ve kürtaj ilişkisi gibi tartışmalı alanlarda bu mesafe önemlidir. Benzer popüler ekonomi kitaplarından ayrıldığı nokta. Büyük kavramları soyut tanımlarla anlatmak yerine şaşırtıcı vakaları araştırma laboratuvarı gibi kullanmasıdır. Levitt'in veri odaklı bakışı ile Dubner'ın gazetecilik dili, karmaşık toplumsal meseleleri geniş bir okur kitlesi için anlaşılır hale getirir. Bu nedenle Freakonomics, kesin cevaplar veren bir başvuru kaynağından çok daha iyi sorular sormayı sağlayan, etkili ve tartışmaya açık bir düşünme egzersizi olarak değer taşır. Destek olmak isterseniz Stephen J. Dubner kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.